Siberin Günlüğü.
Siberin Günlüğü'nden herkese iyi haftalar. Ben Kerem. Umarım sağlığınızın yerinde, verilerinizin de güvende olduğu bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bu hafta karşınıza iki tane haberle çıkıyorum. Ama sonrasında da birkaç tane böyle ilginç bulduğum istatistik var. Onları fırlatacağım size. Hani belki ilginizi çeker diye. İlk haberim, benim de geçmişte kullandığım, hani bir ara İspanyolca öğrenmeye heveslendiğim bir dönemde bir göz attığım ama çok hoşuma gitmeyen bir app ile alakalı. Duolingo. Tabii ben beğenmesem de bu app'in başarısı tartışılmaz. Dünya üzerinde 40 milyon civarı, belki daha fazla kullanıcısı var sanırım. Ama bu hafta gündeme bir veri sızıntısıyla düştüler. Yaklaşık 2.6 milyon kullanıcılarının bilgileri bir forumda 2.20 dolar mı o civarda bir fiyata, çok ucuza satıldığı göründü. Daha önce aslında Ocak ayında, yine bu sene, Breach isimli bir hacking forumunda, ki bu forum kapandı yakın zamanda, bu Breach forumunda 1500 dolara satılıyordu. Yine 2.6 milyon kullanıcının verisi. Şimdi fiyat bayağı düşmüş. 2 dolarlara kadar düşmüş. Çok zengin bir bilgi sızıntısı değil aslında. Hani kullanıcıların e-mailleri, isim soyadı, bazı kaynaklara göre bazı durumlarda kredi kartı bilgileri varmış ama bu teyitli bilgi değil. Bazı durumlarda yine lokasyon bilgisi ülke bazında vesaire. Yani biraz kısıtlı bir bilgi ama yine de başka saldırılarda kullanılabilecek ek bilgiler veriyor. Yani başka oltalama saldırılarında otomatik mail atan saldırganlar mesela oraya şimdi daha fazla bilgi, daha custom, daha özel bir tekst yazabilirler bu bilgiler sayesinde. Nasıl erişmişler bu 2.6 milyon kullanıcının verisine? Duolingo'nun herkese açık sunduğu bir API sayesinde. Ve bildiğim kadarıyla hala bugün bu API açık, yani kapatmamışlar. Bu API'ye siz bir e-mail adresi verdiğinizde, eğer o e-mail adresi sisteme kayıtlıysa, kullanıcının bir takım bilgileri geri dönüyor. Aynı şekilde de kullanıcı adı yazarsanız, Duolingo kullanıcı adını yazarsanız size o bilgileri dönüyor. Bu saldırganların yaptığı da başka kaynaklardan buldukları e-mail adreslerini, daha önce hacklenmiş e-maillerin listesi olan siteler var. Mesela oradan 10 milyon tane e-mail toplamışlar. Her bir e-maili Duolingo'nun API'ına göndererek kayıtlı mı değil mi diye kontrol etmişler. Kayıtlı olanlar için geçerli bir cevap, API cevabı döneceği için onu da otomatik match ettiklerinde işte o e-mailleri, daha önce hacklenmiş olan e-maillere şimdi ekstra isim, soyad, adres gibi bilgiler ekleyebiliyorlar. Bu da son derece faydalı olabiliyor. Başka saldırılarda kullanılabiliyor. Duolingo'nun buna cevabı sanırım şimdilik, burada gizli bir bilgi yok. Hani zaten bu çekilen bilgi, isim, soyad vesaire public bilgi diye cevap veriyorlar. Bu doğru aslında. Hani bu data scraping ya da veri kazması saldırılarına genelde verilen cevap budur zaten. Hani özel bir, gizli bir bilgi hacklenmemiş. Zaten sitemizde olan bilgiler bunlar tarzı cevap verilir. Ama burada tehlikeli olan aslında, evet, sitelerinde bulunan public bilgi var ama o public bilgiyi private olan, gizli olan bir bilgiyle eşleştirme bir tehlike ortaya çıkarıyor. Yani o kullanıcının bilgisi şimdi bir e-mail adresiyle birleşiyor. E-mail adresi aslında gizli bilgi. Bu ikisi birleşince saldırganlar için faydalı olabiliyor. Dolayısıyla Duolingo'nun kaçırdığı ya da bilerek kaçırır gibi yaptığı nokta bu aslında. Ufak tefek başka detaylara var ama şimdi girmeyeyim. Eğer ilginizi çektiyse verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. İkinci haberim, ismi daha önce başka haberlerimizde ve dünya medyasında oldukça fazla geçen bir hacking grubuyla alakalı, Lapsus grubunun iki tane üyesi İngiltere'de yakalanmıştı. Bunlar yargılandı ve biraz gelişmeler oldu, sonuçlandı sayılır. Bir tanesi 18 yaşındaki Aaron Courtage isimli bir hacker diyelim. Diğeri de 17 yaşında, ismi açıklanmayan, hani yaşından dolayı ismi açıklanmayan bir hacker. Bunlar tabii Lapsus'un sadece birkaç üyesi. Muhtemelen hani dünyanın birkaç ülkesinde değişik üyeleri var. Bu yakalanan üyeler aslında Lapsus'un yaptığı birçok büyük saldırıda aktif rol oynamış üyeler. Tekrarlamak gerekirse Lapsus zamanında Okta, Microsoft, İngiltere'de BT, British Telecom, EE mobil operatör, çok fazla sayıda hack'e sebep vermiş bir grup. En son da belki de en popüler hacklerinden biri de Rockstar oyun firmasına sızıp oradaki en beklenen Yani önümüzdeki senelerde bile hatta en çok sabırsızlıkla beklenen bir oyunun Grand Theft Auto 6'nın bilgilerini çalıp ekran görüntülerine sızdırmaları ve bazı kaynak kodlarını çaldıklarını söylemeleri, ilan etmelerine üzerine tekrar gündeme düşmüşlerdi. Biraz hani cesur bir grup, biraz belki de yaşlarından ötürü hani hedefleri sessizce, sakince bunları çalıp para kazanmak değil de olay yaratmak, seslerini duyurmak, biraz popüler olmak tarzı hedefleri olduğunu düşünüyorum ben. Zaten sanırım bu İngiltere'deki davanın sonucunda o yargıçlardan biri de hani hedefleri konusunda böyle bir yorum yapmış. Hani bu gençlerin, lapsus'un hedefi para puldan ziyade işte ona buna gösteriş yapmak ve nasıl yendik sizi sinyali vermekmiş. Burada üzerinde durmak istediğim bir nokta da şuydu aslında. Kullandıkları yöntemler başka hacker gruplarının kullandıkları ileri tekniklere genelde hiç benzemiyor. Oldukça basit ama çok etkili yöntemler kullanmışlar. Mesela MFA, Multi-Factor Authentication tekniğine karşı işte kullanılabilecek çeşitli daha zor metotlar vardır. Ama bu arkadaşların kullandığı yöntem gecenin bir yarısı kullanıcıyı tekrar arayıp bu şekilde kabul etmesini, o telefonda o işte MFA kodunu onaylamasını sağlamak. İşte birini zaten bu konuda da ifade vermişler. Demişler ki birini gece yarısı 40 kere ararsanız 40. defada en geç o onay butonuna basar. Buna hatta MFA bombing deniliyor. Bombalama tarzı bir saldırı. Dolayısıyla hani daha böyle sosyal mühendisliğe dayalı, basit ama çok etkili yöntemler kullanmışlar. Bu da dikkatimi çekti, paylaşmak istedim. Davanın detayları ve daha önce yaptıkları saldırının detaylarına yine linklerden ulaşabilirsiniz. Son olarak da birkaç tane istatistik topladım. Onları paylaşacağım kısa kısa. Bir araştırmaya göre CAPTCHA, hani sitelerde robot form doldurmasın diye bir 5 haneli diyelim CAPTCHA kodu istenir. O kodu yazmanız gerekir ki insan olduğunuzu kanıtlayasınız. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar bu testlerde, CAPTCHA testlerinde %50 ile %85 arasında başarılıyken robotlar, yani bilgisayar %85 ile %100 arasında başarılı doldurabiliyormuş. Aynı zamanda da robotların çok daha hızlı, insanlara göre çok daha hızlı ve doğru bu puzzle'ları çözebildiklerinin sonucuna varmışlar. Dolayısıyla CAPTCHA'ların ne kadar efektif olduğu konusu da tartışmaya açık. İkinci paylaşmak istediğim istatistik ChatGPT ile alakalı. Şirketlerde çalışanların ChatGPT'ye copy paste ettikleri bilgilerin %11'i gizli bilgiymiş. Daha önce hep uyarıda bulunuyorduk hani şirketlerde neyi paste ettiğinize, neyi ChatGPT'ye yolladığınıza dikkat edin diye. Güzel bir istatistik bununla alakalı. Üçüncü paylaşacağım bilgi siber güvenlik bütçeleriyle alakalı. Şirketlerin %33'ünün siber güvenlik bütçesi 2023'te düşmüş. %33'ünün ki değişmemiş, %12'nin ki artmış. Bu da YL Ventures isimli bir yatırımcı şirketinin araştırması. Yine ChatGPT ile alakalı bir istatistik var. Şirketlerin %75'i ChatGPT'yi benlemeyi düşünüyormuş. Yalnız bunu okuduktan sonra aklıma yine bu hafta ya da geçen hafta ChatGPT'nin sunduğu yeni bir hizmet geldi. O da ChatGPT Enterprise sanırım. Bu soruna yönelik bir çözüm deniyorlar şirketlerin verileri koruyabilmesi için. Son olarak da bir Chrome extension ile plugin ile alakalı bir haber var. Yaklaşık 300 bin tane yüklemesi olan bir plugin'e, Chrome extension'ına 130 tane şirket tarafından teklifte bulunulmuş. Hepsi de demişler ki gel çaktırmadan şu plugin'in içine bir kod ekleyelim. O kodla hani senin plugin'i kullanan kullanıcıların biraz bilgilerini toplayalım tarzı teklif edilmiş. Bildiğim kadarıyla plugin sahibi bu teklifleri reddetmiş ama ilginç yani bu kadar biraz popüler olan hizmetleri hemen şirketlerin çullanması veri çalabilmek için. Evet, istatistikler de bu kadardı. Bu haftalık burada bitirelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hepinize güvenli, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.